İkinci ayrım. Yeme bozukluklarının etiyolojisi. Diğer bozukluklarda olduğu gibi tek bir faktörün yeme bozukluğuna yol açtığını söylemek olanaklı görülmemektedir. Çeşitli alanlarda yürütülmekte olan araştırmalar, parantez içinde kalıtım, beynin rolü, ince olmaya yönelik sosyokültürel baskılar, ailenin rolü ve çevresel baskılarının rolü, yeme bozukluklarının bir kişinin yaşamındaki pek çok etkinin kesişmesi sonucunda ortaya çıktığını göstermektedir. Biyolojik etkenler. Kalıtım. Anoreksiya da bulimiya da aile içinde geçişlilik göstermektedir. Yeme bozukluğu olan genç kızların kadın akrabaları diğer bireylere göre yaklaşık 5 kat daha fazla oranda yeme bozukluğu göstermektedirler. Parantez içinde örneğin Storber ve arkadaşları 1985, Walters ve arkadaşları 1992. Anoreksiya nervosa üzerinde yürütülen ikiz çalışmaları da kalıtsal bir etkinin varlığına işaret etmektedir. Yayınlanmış birçok çalışmadan gelen veriler bir arada değerlendirildiğinde HSU 1990 tek yumurta ikizlerinde %47, çift yumurta ikizlerinde ise %10'luk eş hastalanma oranı hesaplanmıştır. HSU küçük bir grup bulimia nervozası olan tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinde de benzeri verilere ulaşıldığını bildirmiştir. Bu veriler kalıtsal yatkınlığın etkili olma olasılığıyla tutarlıdır. Ancak daha ayrıntılı evlat edinme çalışmalarına gerek duyulmaktadır. Yeme bozuklukları ve beyin. Hipotalamus açlık ve yemeği düzenlemede anahtar olan bir beyin merkezidir. Lateral hipotalamusları üzerinde lezyon, tahribat oluşturan hayvanlar üzerinde yürütülen bir araştırmada deneklerde kilo ve iştah kaybı olduğu gösterilmiştir. Parantez içinde Hobel ve Teitelbaum 1966. Buna göre hipotalamusun anoreksiyada rol oynadığı yönündeki önermeler pek şaşırtıcı görünmemektedir. Aslında kortizol gibi hipotalamus tarafından düzenlenen bazı hormonlar anoreksiklerde normal düzeylerde değildir. Ancak bu durum bozukluğun nedeni olmaktan çok kendini aç bırakmanın sonucunda oluşturmaktadır ve kilo alınmaya başlanmasıyla normal düzeylere yeniden ulaşmaktadır. Parantez içinde Doer ve arkadaşları 1980. Ayrıca hipotalamik lezyonlu hayvanlardaki kilo kaybı anoreksiyaya ilişkin bildiklerimizle paralellik göstermemektedir. Bu hayvanlar acıkma hissini tamamen kaybetmekte ve yiyeceklere karşı ilgisiz hale gelmektedirler. Oysa anoreksikler acıkmalarına karşı kendilerini aç bırakmaya devam ederler. Hipotalamik model beden imgesi bozukluğunu da şişmanlama korkusunu da açıklayamamaktadır. Buna göre işlevi bozulmuş bir hipotalamus anoreksiya nervozada kritik bir etken olarak görünmemektedir. Endojen opiyatlar ağrı duyumlarını azaltmaya yönelik olarak vücut tarafından üretilen maddelerdir. Opiyatlar açlık sırasında açığa çıkarlar ve hem anoreksiyada hem de bulimiyada önemli rol oynayan etkenler olarak görülürler. Anoreksiklerdeki açlık, aşırı neşeli, zinde olma durumunun olumlu yönde pekiştirmesiyle sonuçlanan endojen opiyatların düzeylerini artırabilir. Parantez içinde Marazzi ve Lubi 1986, Hardy ve Waller'ın 1988 hipotezine göre bulima, şiddetli isteği desteklediği düşünülen düşük düzeydeki endojen opiyatlar aracılığıyla oluşur. Buna göre neşeli, zinde hissetme durumu yiyecek alımıyla meydana gelir, dolayısıyla tıkanırcasına yeme pekişir. Bazı veriler endojen opiyatların yeme bozukluklarının, parantez içinde en azından bulimianın oluşumunda bir rol oynadığını desteklemektedir. Örneğin hem Waller ve arkadaşları 1986 hem de Brewerton ve arkadaşları 1992 bulimik hastalardaki beta endorfin endojen opiyat düzeyinin düşük olduğunu bulmuşlardır. Waller çalışmasında ayrıca durumu ağır olan bulimiklerde beta endorfin düzeyinin en düşük seviyede seyrettiği gözlenmiştir. Sonuç olarak yeme bozukluklarındaki biyolojik etkenlere ilişkin çalışmalar yeme ve tokluk ile bağlantılı pek çok nörotransmittere odaklaşmışlardır. Hayvan çalışmaları yüksek düzeyde serotoninin tokluğu artırdığını ve norepinefrin tarafından talamustaki paraventriküler çekirdeğin bu uyarılmasının yemeği tetiklediğini göstermiştir. Araştırmacılar anoreksik ve bulimik hastalarda bu nörotransmitterler ya da bunların metabolitleri üzerinde diğerleri kadar incelemeler yapmışlardır. Çoğu araştırma bulimiklerdeki serotonin düzeyinin düşük olduğunu bildirmiştir. Parantez içinde örnek Jimerson ve arkadaşları 1992. Bu bulgu aşırı karbonhidrat isteğinin serotonin düzeyinin düşük olmasına bağlı olduğunu göstermektedir. Üstelik bulimiyanın tedavisinde sıklıkla etkili bulunan antidepresanların daha sonra değinilecektir, serotonin düzeyini artırdığı bilinmektedir. Serotonin bulimiklerdeki dürtüsel davranışlarla ilişkili olabilir. Parantez içinde bakınız bölüm 10'daki serotonin ve dürtüsellik ile ilgili tartışmaya bakınız. Araştırmalar ayrıca hem anoreksik hem de bulimiklerdeki noropinefrinin düzeyinin düşük olduğuna yönelik kanıtlar elde etmişlerdir. Parantez içinde Goldblum, Garfinkel ve Shaw 1991. Düzeylerin neden her iki tip yeme bozukluğunda da düşük olduğu hala açık değildir. Gelecekte biyokimyasal araştırmaların ilerletileceğini tahmin etsek de aktarılan araştırmalar daha çok beynin açlık, yemek ve tokluk ile bağlantılı düzeneklerine odaklaştıklarını, özellikle şişmanlama korkusu gibi bu bozukluklar için anahtar olabilecek durumları pek dikkate almamış olduklarını aklımıza tutmalıyız. Şimdi de yeme bozuklukları vakalarının yanlış algılama ve yeme alışkanlıklarında rol oynadığı görülen sosyal ve kültürel çevre etkileri üzerinde duracağız. Sosyo-kültürel değişkenler. Hiçbir kadın ne çok zengin ne de çok zayıf olamaz. Parantez içinde Windsor Düşesi'ne atfedilmektedir. Ballets, Familiar Equations 1992'den alınmıştır. Tarih boyunca toplumun ideal bedene ilişkin standartları büyük değişiklikler göstermiştir. Özellikle ideal kadın bedenine ilişkin. 17. yüzyılda Rubens tarafından resmedilen çıplak kadın figürlerini bir aklınıza getirin, modern standartlara göre bu kadınlar tombuldurlar. Son zamanlara kadar Amerikan kültüründe inceliğin ideal olduğuna yönelik eğilimin giderek arttığı gözlenmektedir. Bu eğilim şimdilerde yükseldiği düzeyde kalmış gibi görünse de, parantez içinde Wiseman ve arkadaşları 1992, 1959 ve 1978 tarihleri arasında Playboy dergisinin orta sayfalarında oldukça ince mankenler yer almaktaydı. Parantez içinde Garner ve arkadaşları 1980. Güzellik yarışması katılımcıları 1988'e doğru daha ince bireylerden oluşmaya başlamıştı. Benzer bir diğer ideal olan Barbie bebeği gibi olabilmek için ortalama bir Amerikan kadınının göğüs bölümünü yaklaşık 30 cm büyütmesi, belini yaklaşık 25 cm'ye kadar inceltmesi ve boyunu 2.13 cm'den daha fazla uzatması gerekmektedir. Parantez içinde Moser 1989. Biliyoruz ki bu kültürel ideal büyük oranda genç kadın tarafından içselleştirildi ve normal kiloda olsalar da bu kadınlar kendilerini şişman olarak algılamaya başladılar. Bir araştırma 10. sınıfta olan kızların 3'te 1'inin normal kiloda olsalar da kendilerini şişman olarak algıladıklarını göstermiştir. Parantez içinde Kilen ve arkadaşları 1986. Toplum sağlık ve şişmanlık konusunda aşırı duyarlı olmaya başladıkça kilo vermeye yönelik diyetler yaygınlaşmış. 1950'de erkeklerde %7, kadınlarda %14 olan diyet oranı 1993'te erkeklerde %24, kadınlarda %40'a ulaşmıştır. Diyet endüstrisi, parantez içinde kitaplar, haplar, video kayıtları, özel yiyecekler her yıl 30 milyar dolardan daha fazla değer kazanmaktadır. Bu durumu daha geniş bir açıdan ele aldığımızda 1993 yılı bütçesinde Amerikan hükümetinin bu miktarı eğitim, yetiştirme, istihdam etme ve sosyal hizmetler için kullandığını görürüz. Son olarak yağ aldırma, liposuction ameliyatları plastik cerrahide yaygın kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Parantez içinde Brownell ve Rodin 1994. İnce olmayla ilgili aşırı uğraşlarda azalma olabileceği ile ilgili bazı göstergeler bulunmaktadır. Garner ve arkadaşlarının 1980 daha önce söz edilen çalışmalarında orta sayfalarda giderek daha önce figürler yer aldığı dönemlerde diyet üzerine yazılan makale sayısının durmadan arttığı görülmektedir. Daha yenilerde Nemerov ve arkadaşları 1994, Good Housekeeping, Cosmopolitan ve Miss dergilerinin 1980-1991 yılları arasındaki içeriklerini analiz etmişlerdir. Buna göre Cosmopolitan ve MS'teki kilo vermeyle ilgili yazıların oranında azalma olduğu görülmüştür. Diğer çalışmalar diyet yapma ve yeme bozukluğu yoğunluğunun son zamanlarda azaldığını bulmuşlardır. Parantez içinde Herton ve arkadaşları 1995. Nemerov ve arkadaşları erkek dergilerinin içeriğini de analiz ederek diyet yapmaya ilişkin yazıların sıklığının kadın dergilerine göre çok daha az olmasına karşın çalışmanın yapıldığı dönemde giderek arttığını belirtmişlerdir. Bu verilerden erkeklerde yeme bozukluğu patlamasına tanık olacağımızı çıkarmak pek doğru olmayacaktır. Bu dergilerin erkeksi ideal beden ağırlığı ya da kas geliştirmeye odaklandıkları daha aklın yatkın bir açıklama gibi görünmektedir. Parantez içinde Mishkind ve arkadaşları 1986. İnceliğin çoğu batılı ve endüstrileşmiş ülkelerde sosyo-kültürel bir ideal olarak kabulü, insanların şişman olmaktan hatta şişman hissetmekten korkmayı öğrenmelerinde önemli bir araç olmuş gibi görünmektedir. Şişman olmak istenmeyen bir fiziksel biçime bürünmeye ek olarak başarısızlık ve benlik kontrolünün az olması gibi çağrışımları da beraberinde getirmektedir. Aşırı şişman, obez insanlar diğer insanlar tarafından daha az akıllı bulunurlar. Bu kişiler başkalarında oluşturdukları izlenimler açısından yalnız, utangaç ve açgözlü olduklarına ilişkin kalıp yargıları harekete geçirirler. Parantez içinde De Jong ve Clegg, 1986. Toplumun şişmanlığa yönelik olumsuz tutumları perçinlendikçe yeme bozukluklarının oranı da artmaktadır. İsviçre'de yürütülen bir epidemiyoloji araştırmasında anoreksiya nervoza sıklığının 1950'lerden 70'lere doğru 4 kat arttığı gösterilmiştir. Parantez içinde Willi ve Grossman, 1983. Benzer artışlar diğer ülkelerde de bulunmuştur. Parantez içinde Eagles ve arkadaşları 1995, Hawk ve arkadaşları 1995. Odak 9.1. Diyet yapmak ya da yapmamak. Diyet yapmak giderek yaygınlaştıkça ve diyet endüstrisi yılda milyarlarca dolarlık bir iş alanı haline geldikçe yeme bozukluklarının ve obezitenin oranı artmaktadır. Milyonlarca Amerikalı fazla kiloludur. Bu etkenler arasında bir ilişki var mıdır? Kısıtlı yiyenler ve bulimikler üzerine yapılan çalışmalar diyet yapmanın tıkanırcasına yemeğe yol açabileceğini gösterdikçe oldukça başarılı bir biçimde diyet uygulayanlar da anoreksik olmaya başlamışlardır. Diyet yapmak arzu edilecek bir durum olmaktan çok tehlikeli bir şey mi? İnsanlar metabolizmalarının yaktığından daha fazla miktarda kalori aldıklarında bedenlerindeki yağ oranını arttırmaktadırlar. Kiloyu düzenleyen beden sistemi oldukça ince bir ayar gerektirir. Örneğin bir günde iki bisküvi, bir bira ya da bir kase cips gibi fazladan 100 kalori almak bir yıl sonra yaklaşık 5 kilogram almaya neden olacaktır. Kalıtım şişmanlıkta obezite önemli bir rol oynamaktadır. Evlat edinme çalışmaları çocuklardaki kilonun onlara evlat edinen ebeveynlerinden çok biyolojik ebeveynleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Parantez içinde Price ve arkadaşları 1987. Benzer şekilde ebeveynleri obez olan çocukların %40'ı obezite geliştirmişlerdir. Normal kilolu ebeveynleri olan çocuklarda ise bu oran %7 olarak bulunmuştur. Kalıtımın etkisi metabolik oranın düzenlenmesi, hipotalamus ve hipotalamusun insülin düzeyi üzerindeki etkisi ya da yağları daha kolay depolayan ve kilo almasına neden olan enzimlerinin üretilmesi yollarıyla ortaya çıkıyor olabilir. Temelde kalıtımsal nedenlerle obezite görülen bireylerde diyet yapmak ancak az bir yarar sağlayabilir. Bu bireylerin metabolik oranları kiloyu korumaya yardım etme açısından sadece biraz yavaşlayabilir, diyet sona erdiğinde ise bu azalmış metabolik faaliyetler kilo alınmasına yol açabilir. Bununla birlikte psikolojik etkenler de kilo alınmasında belirgin rol oynamaktadır. Stres ve bununla bağlantılı olumsuz duygu durum bazı insanlarda yemeği harekete geçirebilmektedir. Parantez içinde Arnov, Kenedri ve Agras 1992, Heath Herton ve Baumeister 1991. Ve hepimiz özellikle çerezler, tatlılar ve hazır yiyecek, fast food satan dükkanlardaki besinlerde olduğu gibi çok yağlı, yüksek kalorili ürünlerin tanıtıldığı reklamlara maruz kalmaktayız. İnce olmayı başarma güdüsü genellikle birçok amaçla ilgili olabilir. İnce olmak hem psikolojik, örneğin benlik değerinin artması, hem de sosyal, örneğin iş yerinde ilerleme gibi yararlar sağlayabilen kişisel çekiciliği artırır. İnce olmak benlik disiplini olduğu anlamına gelirken şişmanlık benlik kontrolü eksikliğini ve başarısızlığı yansıtmaktadır. İncelik sağlık için pek çok yararı çağrıştırırken obezite sağlık sorunlarıyla eşleşmektedir. Örneğin diyabet, yüksek tansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve çeşitli kanser türleri. İnceliğe bu kadar yoğun yönelim olmasına karşın diyet karşıtı eğilimlerle kendini göstermeye başlamıştır. Parantez içinde Brownell ve Rodin 1994. Feminist felsefe kadınlar fiziksel özellikleriyle tanımlanmalı görüşünü tartışmaya açmıştır. Ulusal Şişmanlıkla Yaşamaya Yardım Birliği, obez bireylerin iş ayrımcılığı ve sosyal yanlılıklar karşısındaki haklarını savunmaktadır. Görgül olarak diyet yapmaya yönelik en az bir potansiyel tehlike görmekteyiz ki bu sıklıkla yeme bozukluğunun bir habercisidir. Çoğu diyet uygulamasında kısa zamanda, örneğin bir yıl kilo vermenin başarıldığı ancak bu kilonun daha sonra tekrar alındığı, parantez içinde Garner ve Buley 1991, yani diyetin uzun süreli işe yaramadığı bilinen bir durumdur. Kilo alıp vermenin kendisi tek başına sağlık açısından risk taşır. Örneğin kardiyovasküler hastalıklar. Ayrıca kilo vermenin insanı sağlığına kavuşturduğuna ilişkin kanıtlar birbirine çelişmektedir. Örneğin yaklaşık 7 kilogram gibi bir miktarda vermek sağlık açısından yeterli düzeyde yarar sağlayamayabilir. Sonuçta obezite hastalıklar açısından tek risk faktörü değildir. Bedendeki yağ oranının dağılımı daha fazla şey söyleyebilir. Karın etrafındaki yoğun yağ oranı, belin alt bölümünde yoğunlaşan yağ oranına göre ölümcül hastalıklar ve kardiyovasküler bozukluklarla daha fazla ilişkili bulunmaktadır. Parantez içinde Garner ve Woolley, 1991. Brownell ve Rodin, 1994, diyet yapma üzerindeki tartışmalar arasında bir uzlaşma sağlama çabasıyla eldeki verilerin henüz tam olarak yeterli olmadığına dikkat çekmişlerdir. Bununla birlikte araştırmacılar, diyet karşıtlarınca ileri sürülen bazı noktalarda aynı görüşte değildirler. Örneğin, çalışmalarda diyetin uzun sürede etkisini kaybettiği yolundaki gözlemlerin büyük bir yüzdesinin tıkanırcasına yiyenlerden oluşan örneklemlerden elde edilen verilerden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Obezitenin tedavisinde tıkanırcasına yeme olumsuz gidişat ile ilişkili olduğu için bu veriler diyetin olumlu etkilerini azımsıyor olabilir. Ayrıca araştırmacılar uzun vadede daha olumlu sonuçlar veren yeni çalışmalara da işaret etmişlerdir. Bunlardan birinde, parantez içinde Noon, Newton ve Fauher, 1992, ortalama olarak yaklaşık o 23 kilo veren katılımcıların %75'i bir yılın sonunda, %52'si ikinci yılın sonunda bu kiloyu koruyabilmişlerdir. Brownell ve Rodin, kilo alıp verme ile sağlığın bozulması arasında bağlantı kuran araştırmaların diyet olgusu üzerinde çalışmadıklarını da belirtmişlerdir. Kilo alıp vermeye ilişkin bu durum, alkolizm, stres ya da kanser gibi başka etkenler ile ilişkili olabilir. Sonuç olarak, araştırmacılar diyet öncesi kiloya geri dönülmesinin kötü bir sonuç olmayabileceğini belirtmişlerdir. Başlanılan noktaya geri dönmeyi başarısızlık olarak görmek, hiç diyet yapılmasa ne kadar kilo alınabileceğini göz ardı etmektir. Brownell ve Rodin, diyete karar vermede bireysel risk-yarar oranlarının temel alınmasının daha faydalı olabileceğini önermektedirler. Bu durum, genellikle oldukça şişman bireyler için daha uygun bir yol olabilir. Fakat daha bireyselleşmiş uygulamalarda göz önünde bulundurulabilir. Aile öyküsünde yüksek tansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar olanlar için diyet yapmanın önemli bir yararı olabileceği varsayılabilir. Ancak ailesinde yeme bozukluğu olanların diyete yönelmesi riskli bir adım olarak görülmelidir. Cinsiyet etkileri. Yeme bozukluklarının kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla yaygınlıkta görülmesinin önemli bir nedeni, kadınların ince olmayı pekiştiren kültürel standartlardan daha çok etkilenmeleridir. Bu standartlar ince olmayı bir ideal olarak bu denli ön plana çıkardıkça, çok daha fazla sayıda insan aşırı kilolu hale gelmektedir. Obezitenin oranı 1900'den beri iki katına çıkmıştır. Şu dönemde %20 ile 30 oranında Amerikanlının aşırı şık kilo aldığı görülmektedir. Bu durum olasılıkla yiyecek bolluğu ve oturularak geçen zamanın bir yaşam biçimine dönüşmesinden kaynaklanıyor olabilir. Şişmanlamaya yönelik bu eğilimlerden dolayı kilo verme diyetleri daha çok üst sosyoekonomik sınıftaki beyaz kadınlar arasında görülmektedir. Parantez içinde bu aynı zamanda yeme bozukluklarının ne fazla görüldüğü kesimi de oluşturmaktadır. Kadınlar erkeklere göre ince olma ve diyet yapmayla belirgin düzeyde daha fazla ilgilidirler ve bunların sonucunda da yeme bozukluğu riskine daha yatkındırlar. Yeme bozuklukları riskinin özellikle belirli bir kiloda kalmaya dikkat etmeleri gereken mankenler, dansçılar ve jimnastikçiler arasında daha fazla olduğu görülmektedir. Parantez içinde Garner ve Garfield, 1980. Ayrıca yeme bozukluklarının başlangıcını diyet yapmak ve kilo almayla ilgili diğer endişelerin, parantez içinde örneğin algılanan şişmanlık, kilo alma korkusu, izlediği ve toplumsal standartların oldukça belirleyici olduğu görülmektedir. Parantez içinde odak 9.1'e bakınız. Parantez içinde Killen ve arkadaşları 1994. Bu demek değildir ki diyet yapan herkeste yeme bozukluğu görülecektir. Bunun dışındaki etkenler izleyen bölümlerde aktarılmıştır. Kültürel etkiler. Yeme bozuklukları Amerika, Kanada, Japonya, Avustralya ve Avrupa gibi endüstrileşmiş toplumlarda endüstrileşmemiş olanlara göre daha fazla yaygınlıkta görülmektedir. Yeme bozukluklarının yaygınlığının kültürler arasında gösterdiği büyük değişkenlik, kültürün bireylerdeki gerçekçi ya da çarpık beden algısının biçimlenmesinde ne denli önemli bir rol oynadığını gözler önüne sermektedir. Pakistan'da ergenlik çağındaki 369 kız üzerinde yapılan bir çalışmada katılımcılardan hiçbiri anoreksiya tanısını karşılamamış. Sadece biri bulimiya tanısı almıştır. Parantez içinde Mumford, White House ve Chorody, 1992. Bununla birlikte şimdiye kadar benzer değerlendirme ve tanı ölçütlerini kullanan kültürler arası bir çalışma olmadığı için kültürler arası yaygınlık farkını tam olarak karşılaştırmak oldukça zordur. Kültürler arası farklılıklar olduğu fikrini destekleyen bir çalışmada Ugandalı ve İngiliz üniversite öğrencileri oldukça zayıftan, sıskadan oldukça kiloluya doğru sıralanan çıplak figürlerin olduğu çizimlerin çekiciliklerini derecelendirmişlerdir. Parantez içinde Furham ve Baguma, 1994. Ugandalı öğrenciler İngiliz öğrencilere göre obez kadın figürlerini daha fazla çekici bulmuşlardır. Diğer çalışmalar, yeme bozukluğu oranı düşük kültürlerden yüksek oranlı kültürlere göç eden kadınlar arasında yeme bozukluğu oranının giderek arttığını bulmuşlardır. Parantez içinde Yates, 1989. Bununla birlikte yeme bozukluklarının kültürler arasında değişkenlik göstermesi bir varsayım niteliğinde olup tartışmalı konumunu korumaktadır. Örneğin Lee, 1994, pek çok endüstrileşmemiş Asya ülkesinde, parantez içinde Hindistan, Malezya, Filipinler, anoreksiyaya benzer bir bozukluğun olduğunu iddia etmiştir. Bu bozuklukta şiddetli zayıflık, yiyecek reddi ve arka arkaya 3 menstruasyonun olmaması özellikleri gözlenirken kilo almaktan korkma görülmemektedir. Bu, anoreksiya ya da depresyon gibi başka bir bozukluğun kültürel bir türevi midir? Bu soru, kültürler arası araştırmacıların karşı karşıya kaldığı zorlayıcı durumlardan biridir. Birleşik Devletler'de anoreksiyanın sıklığının beyaz kadınlarda beyaz olmayanlara göre 8 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Parantez içinde Dolan, 1991. Bu durum, beyaz olmayan kadınların sağlık hizmetlerinden daha az yararlanmalarından ya da bu olanakların onlara daha az sağlanmasından kaynaklanabileceği gibi gerçek bir farklılığa da işaret ediyor olabilir. Beyaz ergen kızlar, Afrika kökenli Amerikalı ergen kızlara göre daha fazla diyet yapmakta ve bedenlerinden daha az hoşnut olmaktadırlar. Parantez içinde Story ve Arkadaşları, 1995. Her iki faktör de yeme bozukluğunun ortaya çıkması riskini artırmaktadır. Son zamanlarda inceliğin ve diyet yapmanın önemi yüksek ve orta sınıflardaki beyaz kadınlardan giderek düşük sosyal sınıftaki kadınlara sıçrama göstermekte ve yeme bozuklukları bu sınıflarda da yaygınlaşmaktadır. Parantez içinde örnek Ruth, 1990. Psikodinamik görüşler. İlk psikanalitik kuramlar anoreksiya nervazayı ağız yoluyla gebe kalma korkusuna karşı bir savunma olarak görmüşlerdir. Yiyecek, simgesel olarak cinsellik ve hamilelikle ilgili olduğu için kaçınılan bir durumdur. Bu endişeler ergenlikte artmakta, bu dönem anoreksiyanın başlamasına zemin hazırlamaktadır. Sınırlı sayıda çalışma bu ilk görüşü desteklemiştir. Daha yenilerde Hilde Brach, 1982, anoreksiyanın yetiştirilme biçimlerinden dolayı yeterlik ve saygınlık duyguları yeterli düzeyde gelişmeyen çocukların çaresizlik, yetersizlik ve güçsüzlüklerini saklamalarına yönelik bir girişim olduğunu önermişlerdir. Bu etkin olamama duygusu, çocukların gereksinim ve isteklerini dikkate almayarak kendi isteklerini onlara zorla kabul ettirmek isteyen ebeveyn tarzından kaynaklanmaktadır. Örneğin, ebeveynler çocuklarının gerçek durumlarını değerlendirmeyip onların ne zaman acıkacağı ya da yorulacağına keyfi bir biçimde karar verebilirler. Böyle yetiştirilen çocuklar kendi içsel durumlarını ayırt etmeyi öğrenemez ve kendilerine güvenli bir hale gelemezler. Ergenlik döneminin gereklilikleriyle karşı karşıya kalma durumunda çocuk toplumsal olarak inceliğe verilen önemi kavrar ve bir kontrol ve kimlik kazanma aracı olarak diyet yapmaya yönelir. Diğer bir psikodinamik kuram, kadınlardaki bulimia nervozanın çatışmalı anne-kız ilişkisine bağlı olarak yeterli bir benlik algısı geliştirilmemesinden kaynaklandığını önermektedir. Yiyecek, bu çatışmalı ilişkinin bir simgesi haline gelmektedir. Genç kızın tıkanırcasına yeme ve çıkarma davranışı, annesine olan gereksinimi ve onu reddetme isteği arasındaki çatışmayı temsil etmektedir. Salvador Minuchin ve arkadaşları hem anoreksiya hem de bulimia'ya yönelik aile dinamikleri olarak bilinen üçüncü bir önemli önermede bulunmuşlardır. Bu önerme, aileye odaklı psikodinamik kuramın bileşenlerini harmanlamaktadır. Bu görüşte çocuk fizyolojik olarak yatkındır. Parantez içinde bu yatkınlığın doğası tam olarak belirli olmamakla birlikte ve çocuğun ailesi yeme bozukluğunun gelişimini tetikleyici bazı özelliklere sahiptir. Ayrıca çocuktaki yeme bozukluğu ailenin diğer çatışmalardan kaçınmasına yardımda da önemli bir rol oynar. Dolayısıyla çocuğun belirtileri aile içi çatışmaların bir yer değiştirmesidir. Minuchin ve arkadaşlarına 1975 göre çocuklarında yeme bozukluğu görülen aileler aşağıda sıralanan özellikleri sergilemektedirler. 1. Müdahil olma. Anoreksiklerin aileleri sıklıkla aşırı düzeyde iç içe geçmişlik içeren ve mahremiyete izin vermeyen bir tutum içindedirler. Bu ailelerde ebeveynler çocuklarının nasıl hissettiklerini iyi bildiklerine inandıkları için onların yerine konuşur ya da hareket ederler. 2. Aşırı korumacılık. Anoreksiklerin aileleri birbirlerinin iyi durumda olup olmadığı ile ilgili aşırı düzeyde endişe yaşamaktadırlar. 3. Katılık. Bu aileler var olan durumu korumak ve değişim gerektiren durumlarla, parantez içinde örnek, ergenliğin özelliğin artmasını gerektirmesi, uğraşmaktan kaçınmak yönünde eğilimlere sahiptir. 4. Çatışma çözümünde yetersiz kalınması, yeme bozukluğu olan ergenlerin aileleri hem çatışmadan kaçınırlar hem de kronik bir çatışma durumu içerisinde olmayı sürdürürler.